Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Kıbrıs Türk kültüründen izler programına hoş geldiniz. Programın sunucusu ben Hakan Tuzcu. Değerli yapımcımız ve konuğumuz Sayın Hava Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Melda Alpay da yapımda bizimle birlikte tabii ki. Ve teknik yönetmenimiz Yunus Emre Özşahin. Sevgili dinleyiciler bu programımızda. Sayın Hava Tekin şair ve yazar biliyorsunuz. Bize Kıbrıs Türk kültürünü aktarıyor. Özellikle pek çok iz bırakan kültürü aktarıyor. Bunları sizinle paylaşıyor. Kendi güzel ifadelerini içine katıyor. Esprilerini katıyor. Gerçekten Kıbrıs'ı şöyle bir hayal ediyoruz, geziyoruz. Sürekli bir Kıbrıs gezisindeyiz gibi.
Belki merak ederler ve Kıbrıs'ı evet. Gezmeye karar verirler.
Zaten gezenler de ben bunu neden görmedim diye belki tekrar giderler. Aynen. Öyle bir şey de olabilir.
Bir de şöyle bir şey var. Merak eden dinleyenlerimize söylemek isterim. Şimdi programımızın adı Kıbrıs Türk kültüründen izler. Ama biz geçmişi anlatıyoruz. Dinleyenlerimiz bunu merak ediyor olabilirler. Ben her zaman şunu söylerim. Bir kültürü anlatacaksanız önce onun geçmişinden başlamanız gerekiyor. O toprağın geçmişinden başlamanız gerekiyor ki bir bütünlük olsun. Kıbrıs'ın geçmişini de yok sayamadık. Bu yüzden de dinleyenlerimizle kaleleri, manastırları, her şeyi paylaşmak istiyoruz. Kıbrıs'ın en gözde manastırlarından bir tanesi hiç kuşkusuz Bela Páis Manastırı. Yine yakın bir yerde var olan Bela Páis bölgesinde yer alan manastır. Günümüze yemekhane bölümüyle ancak gelebilmiş.
Bir ama tek bu orası
bile,
mı kalmış?
Bu bile yetiyor. Hmm. O kadar muhteşem. Görenler hak vereceklerdir sözlerime. Küçük bir köyün içinde 14. yüzyılda inşa edilmiş. Gotik mimarinin en güzel örneklerinden diye anlatılır. Gerçekten de çok zarif, çok güzel bir yapı. Bu yalnızca günümüze kalan bölümü bile bize bu duyguyu vermeye yetiyor. Bugün manastır müzik aktivitelerine, konserlere ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de sürekli canlı vaziyette halka hizmet etmeye devam ediyor. Bir başka anlatmak istediğim Soli Harabeleri diye geçiyor. Lefke şehrinin hemen yanı başında bulunan Soli şehrinin kalıntılarıdır bu. İsa'dan önce 11. yüzyıla kadar gidiyor geçmişi şehrin. Lefke şehrinin hemen yanı başında bulunan tarihi Soli şehri kalıntıları İsa'dan önce 11. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu kentin Siulu olarak adının geçmişte olduğu, sonra değişerek Soli olduğu söyleniyor. Soli harabelerinin bir de bazilikası var. Soli tiyatrosundan da bahsetmek gerekiyor. 9 şehir krallığından bir tanesidir Soli krallığı. Soli antik şehri olarak da tarihte yerini almıştır. Yunan filozofu Solo'dan esinlenerek adını aldığı söyleniyor. Tiyatrosu, bazilikası dediğim gibi çok önemlidir. Akdeniz bölgesinde mozaikleriyle ünlü şehirlerden bir tanesidir. Özellikle hayvan figürleri, asma dalları, üzüm salkımları vardır bu mozaiklerde. Bu da o bölgedeki estetik bakış açısını bize ele veriyor. Buradaki Kıbrıs'ta inşa edilen ilk kiliselerden bir tanesi olduğu söyleniyor Soli'deki bazilikanın. Bir başka Kıbrıs'ta görülmesi gereken yer diye düşündüğüm Vuni Sarayı.
Sonuçta saraylara geldik yani. Ben merakla evet. Bekliyordum bu saraylara
zaten
ne zaman geleceğiz
zaten görüp
diye.
Görebileceğimiz tek saray kalıntısı bu.
Öyle mi?
Evet, çünkü geriye kalanlar gerçekten yıkılmışlar. Pek izi kalmamış. Hmm. Mesela Venedik Sarayı var ama Venedik Sarayı'ndan bugüne geriye bir şey kalmamış. O yüzden Vuni Sarayı'nın özellikle tek sarayımız şeklinde tamam. Belirtmemiz gerekiyor. Soli kentinin batısında konuşlanmış olan bir saray bu. Bugün dediğimiz gibi yerimizde olan yalnızca kalıntıları ama bu bile yetiyor bize bir saray olarak. 137 odadan oluşan bir saray olduğu söyleniyor. Pers yandaşı olan bir kral tarafından Yunan yanlısı olan Soli kentini gözetlemek amaçlı yapıldığı söyleniyor. Erzak odaları, hamamlar gibi birçok önemli yere sahip olan saray varlığını 70 yıl kadar sürdürebilmiş. Sonrasında şehir saldırıya uğrayınca ilginç bir şey söyleyeceğim. Halkı tarafından yakılmış. Kimselere kalmasın diye böyle benden sonra kimse de tufan şeklinde davranıyor ya, onlar da öyle yapmışlar. Yakıldığı söyleniyor sarayın. Bir daha da yenilenmemiş. Şimdi en son Salamis şehrinden bahsetmek gerekiyor. Daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi Salamis Krallığı Kıbrıs'ın en fazla sözü edilen krallıklarından bir tanesiydi. 9 krallıktan güçlü bir tanesiydi. Krallık. En güçlü krallıklardan biriydi. Ve kuşkusuz onun geride kalan kalıntıları da son derece dikkat çekicidir. Kentin Truva Savaşı'ndan dönen bir prens tarafından inşa edildiği söyleniyor. 4. yüzyılda kentin büyük bir depremle yıkıldığı söyleniyor. Daha sonra İmparator Konstantin tarafından yeniden inşa edildi ve şehrin o dönemde bu isimle anıldığı söyleniyor. Arap akınları zamanında ciddi hasar gördüğü yeniden inşa edildiği söyleniyor. Kıbrıs Adası'nın en güzel kumlu plajlarına sahip bir bölgede olduğu için pek çok kişi tarafından biliniyor tabii Salamis bölgesi. Kıbrıs'ta amfiteyatrosu hala çok sağlam olan bir yapı Salamis şehrin harabelerinde. Böylece Kıbrıs'ın geçmişini bir anlamda elden geçirmiş olduk.
Ama şöyle yani hala hamamları merak ediyorum ben. Şimdi Romalılardan bahsediniz. Romalıların olduğu yerde hamam olmadan olmaz. Osmanlı dediniz, hamam olmadan olmaz.
Kesinlikle.
Onları da anlatsak mı, ne dersiniz?
Kesinlikle, ama şöyle bir şey var. Ben Roma hamamlarından bahsetmek yerine Osmanlı hamamlarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki takdir edersiniz. Türklerin olduğu her yerde temizlik önemlidir. Müslümanlığın birinci gereğidir ama insanlığın da birinci gereğidir bence. Tabii. Hijyen ve temizlik. Bu yüzden Türklerin ele geçirdikleri bütün coğrafyalarda hanlar, hamamlar, çeşmeler yapmışlar. Bu çeşmeler, su yolları ve hamamlar en öne geçiyor tabii ki. Kıbrıs'ın fethinden sonra yapılmış birçok hamama rastlıyoruz ama bunlar içinden elimize bilgisi ulaşan yaklaşık 10 tane hamam var. Bunları isim olarak sayarsak Büyük Hamam diye geçen Korkut Hamamı var, sonra Ömeriye Hamamı var. Bu üç tane hamam bugün aktif şekilde hizmet veriyor.
Güzel.
Evet, bugün hala halka hizmet veriyor. Sağlam kalabilmişler.
Bir de çok kolay değil aslında hamam yapmak. Çünkü hani bahsetmiştik, Kıbrıs'ta bir ada olduğu için su sorunu da var.
Tabii tabii.
Dolayısıyla o dönemde de var. İşte,
bu yüzden de çok önemli zaten.
Çok önemli gerçekten.
Evet. Ömeriye Hamamı bugün Kıbrıs'ın güneyinde kaldığı için orada hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Caferpaşa Hamamı, Hamam-ı Cedid, Kertikli Hamam, Ebu Bekir Hamamı, Elmaslı Hamam, Emir Hamamı ve Tantini Hamamı diye hamamlardan da söz edebiliriz. Ama bunlar da dediğim gibi şu anda çok fazla bir detaylı bilgiye sahip değiliz. Es-Seyyid Emin Efendi Su Sarnıcı da sarnıçlar açısından dikkat çekicidir. Emin Efendi önceleri tahsildar olarak Kıbrıs'a gelip görev yapmış ve bu sarnıcı yaptırmış. Sonradan da Kıbrıs'a atanmış, beylerbeyi olarak atanmış ve görev yapmış birisi. Küçük Emin Efendi olarak da adlanıyor. Ufak tefek bir adammış büyük
evet,
ihtimalle.
Kısa boylu galiba.
Evet, ve hanlar.
Hanlara geldik, ne güzel.
Evet. Şimdi hanlar çok önemli.
Önemli, 9 tane krallık var birbiri aralarında pek çok ticaret var değil mi yani?
Hep programlarda söylediğimiz şöyle bir şey var. Kıbrıs'ın ticari açıdan çok önemli bir ada olduğu antik dönemden itibaren hep söylemiştik. Tabii ki bu antik dönemden itibaren bugüne kadar uzanan ticari süreçte gelen tüccarların, gelen seyyahların veya başka amaçla adaya gelenlerin barınması için de yer gerekiyor. Tabii o gün otel olamayacağına göre o gün ancak han vardır.
Tabii.
Hanlar da bu yüzden çok önemli. Kıbrıs'ta bugün ele geçen veya varlığını bildiğimiz 3 tane önemli Han'dan bahsetmemiz gerekiyor.
İsterseniz burada bir kısa duralım, bir merak uyansın. Bu üç büyük Han nelerdir? Bakalım bizi dinleyen dinleyicilerimiz şöyle kafalarında bulabilecekler mi? Biz o arada yine bir Kıbrıs ezgisi paylaşalım sevgili dinleyenlerimizle.
Tabii ki.
Bu arada Hanları düşünüyoruz efendim. Hangi Hanlar olabilir? Hemen müziğin ardından tekrar bu sorunuza yanıtta bulacaksınız programımızı. Sevgili dinleyicilerimiz, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programımız devam ediyor. Sayın Hava Tekin'le birlikteyiz. Hanları sormuştuk, bu üç han hangisidir? Bakalım bulabilecek misiniz demiştik. Şimdi en büyüğünden mi başlayacağız anlatmaya?
En büyüğünden başlayalım. Zaten halkın en fazla bildiği ve gidenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir handır. Bugün han olarak tabii ki hizmet vermiyor ama hala büyük han olarak adı geçiyor. Lefkoşa'nın merkezinde Selimiye Camisi olarak geçen eski adıyla Ayasofya'nın çok yakınında bulunan büyük han, 1575 yılında Kıbrıs'ın ilk idarecisi olan Muzaffer Paşa tarafından yaptırılmış. Tabii günün koşullarına göre düşünülmüş ve demiş ki bu gelen tüccarların kalması gereken yer gerekiyor. Bu yüzden de bir han yapılmasını uygun görmüş. İki katlı bir yapı büyük han. İç avluya sahip tabii ki. Bir tane küçük mescidi var, altında bir şadırvanı var. Bugün hala çok iyi durumda korunan. Bugün handa şöyle bir hizmet veriliyor. Üst katları ve alt kattaki odalar çeşitli hediyelik eşya veya sanat atölyesi olarak kullanan insanlar var. Hediyelik eşya satan küçük mağazalar oluşturulmuş bu odalardan. Bir tane de Kıbrıs'ın yerel mutfağını yapan küçük bir restoran var. Giden ziyaretçiler alışveriş yapıp orada Kıbrıs yemeklerini yiyorlar ve Kıbrıs'ın bir anlamda bu kültürüne de tanıklık etmiş oluyorlar. Evet, bir başka han Deveciler Hanı. Deveciler Hanı da Kıbrıs'ın ikinci hanı sayılabilir. Kumarcılar Hanı veya Humarcılar Hanı olarak adı geçen bir başka han da 15. yüzyıl sonlarına doğru yapılmış bir han. Bugün Kumarcılar Hanı veya Humarcılar Hanı olarak geçen han tadilat görmüş, restore edilmiş ve yine turistik amaçla hizmete açılmış bir hanımız.
Evet.
Gidenler mutlaka ziyaret etsinler. Özellikle büyük handa Kıbrıs yemeklerini tatsınlar diyoruz.
Peki efendim. Şimdi tabii hamamları anlattık, efendim hanları anlattık. Anlatmadığımız neler kaldı?
Şimdi en son sözünü etmek istediğim bu mimari yapılar içinde bir anlamda mimari yapı sayılabilir ama başka bir hüzünlü tarafı olan bir yapıyla mimari bölümü kapatmak istiyorum, izin verirsin. Şimdi hüzünlü bir hikaye, Namık Kemal Zindanı'ndan bahsedeceğim. Mausa şehrine şiirlerinden, eleştirel tavrından ötürü sürgün olarak gönderilen Namık Kemal, büyük hürriyet şairimiz biliyorsunuz. Mausa'da 38 ay kalmış. Bu kaldığı dönemde eskiden Venediklilerden kalma, yapının üzerine inşa edilen iki katlı küçük bir taş evde kalmış Namık Kemal. Tabii o büyük bir şair olduğu için ve halk tarafından çok sevildiği için aslında bu sürgün hayatını tam bir sürgün gibi değil de halkı bilgilendiren, şiiri sevdiren, onlarla çeşitli sohbetler yapan bir bilge adam olarak da söylemek gerekiyor ondan söz ederken. Namık Kemal'in bu zindanda kaldığı süreçte yazdığı eserler de var. Bunlar da bizim için çok kıymetli. 17 Mart 1953 yılında Namık Kemal Meydanı diye adlanan bir meydan, daha önce saray cami önü diye adlanan meydanın adı değişiyor. Namık Kemal Meydanı oluyor ve İngilizlerden başvurularla elde edilen izin sonucunda Namık Kemal'in bir büstü dikiliyor meydana. Bu da önemli bir şey, onun altını çizmek gerekiyor. 1908 yılında Mausa'da büyük bir liman ambarında Vatan yahut Silistre tiyatrosunu sergilendiği, Namık Kemal'in orada bulunduğu ve coşkulu bir şekilde halka katıldığı anlatılıyor kaynaklar tarafından. Bu da Hürriyet kasidesiyle meşhur şairimizin oradaki varlığının halk tarafından ne kadar önemsendiğini ortaya koyuyor. Burada ruhunu şad etmiş olalım.
Evet, bir kez daha rahmetle anıyoruz kendisini. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi, bütün bunları anlatırken bize verdiğiniz bu efsaneler, bilgiler, hikayeler, bunlarla süslüyorsunuz. Bu da sizin tabii aslında Kıbrıs'ın kültürüne olan sevginizden kaynaklanıyor. Bunu da belirtelim. Bütün bunları konuşurken Sayın Tekin, özellikle galiba Kıbrıs'ta ki ögeleri siz özümserken, anlatırken farklı bir bakış açısı da sunuyorsunuz.
Kuşkusuz farklı bir bakış açısı getirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarihi seven, tarihi sevmeyen veya çok fazla ilgi göstermeyen insanların o doku içindeki tarihi başka bir gözle görmesini sağlamak da gerekiyor. Çünkü tarih, edebiyat iç içe yürüyen iki unsur, iki kavram bana göre. Edebiyattan söz edeceksek, insan yaşantısından söz edeceksek, kültürü oluşturan ögelerden söz edeceksek tarihi es geçemeyiz. Çünkü iç içe geçmiş. Örneğin az önce söyledik, Namık Kemal'den bahsettik. Bir sürgünle giden bir şairimiz orada edebiyat yapmış, şiiri sevdirmiş ama aynı zamanda geride bugün Namık Kemal Zindanı diye bir yapı bırakmış. Adı hala büstüyle, zindanla yaşıyor, şiirleriyle yaşıyor. Yani iç içe geçmiş, tarih ve edebiyatın iç içe geçmiş bir durumu olduğunu da dinleyenlerimizle paylaşmak isterim.
Şimdi düğünlere geçeceğiz herhalde. Şöyle neşeleneceğiz, evet, biraz.
Siz
değil mi?
Sizden kopya çekiyorsunuz.
Ya o kadar olsun canım. Yani şimdi, biraz bir sizden çalayım yani.
Estağfurullah. Kıbrıs'ın yaşantısını ele alırken ben hep şunu söylerim. Düğünler, doğumlar, okullar, sosyal yaşamın çok önemli parçaları. Çünkü insanlar bir toplumda yaşarken kuşkusuz birey olarak yaşıyor ama aynı zamanda aile üyesi olarak da yaşıyor. Tabii. Bir veya bir aileyi oluşturmak için çaba içinde olur her zaman yetişenler. İşte bu yüzden Kıbrıs'ın düğünleri de Anadolu düğünleri kadar önemlidir.
Düğünlere geçmeden bir şey soracağım.
Buyurun biraz. Lütfen.
Benim duyduğum bir şey, doğru mu yanlış mı siz bilirsiniz, söylersiniz. Buyurun. Bana dediler ki Kıbrıs'ta evlenince erkekler kız evine gider. Yani aslında biraz kızlar daha baskın oluyormuş.
Üzgünüm, yanlış bilgi vermişler.
Yani öyle bir şey yok diyorsunuz.
Yok. Şimdi şöyle bir bilgi verelim. Kıbrıs'ta bugün ne yazık ki %50 uygulanabilir bir gelenek var. Gelenek gibi bir şey var. O da şu: bir çift evlenmeye karar verdiğinde erkek ev yapar, kız evin içindeki eşyayı yapar. Öyle bir eşitleme var. Bugün de hala bunu yapmaya çalışıyor insanlar. Fakat ev yapmak artık birazcık masraflı bir şey olduğu için herkese ev yapın diyemiyoruz. Bu 50-50, %50 bölüşmesi bana göre çok adil bir şey. Yani güzel evi şey. Erkek yapıyor, evin eşyasını kız tarafı yapıyor. Böylece bir anlamda sorunsuz başlıyorlar gençler yaşamlarına. Bu yüzden düğünler oluşurken dediğiniz gibi kız evine gitme çok... Ama şöyle bir şey olabilir. Bu her zaman söz konusu, Kıbrıs'ın geçmişinde olması gerekmiyor. Bir taraf eğer daha maddi açıdan zor durumdaysa veya daha fakir sayılabilirse belki öteki taraf onu geçici bir süre veya bilmiyorum ağırlayabilmiştir. Aslında Anadolu'da da böyle bir şey var. İyi durumda olan taraf, yani örneğin kız tarafı çok zenginse, erkek tarafı da veya damat çok iyi durumda değilse maddi açıdan iç güveyi olarak tabir edilen
şimdi
şekilde.
Bana çok mantıksız gelmemişti. Neden diyeceksiniz? Çünkü genelde kültürlerimizde işte baba evine gitmek, hı-hı, ya da erkeklerin baba evinde kalması, hı-hı, devamlı, işte gelinlerin oraya gitmesi gibi bir şey söz konusu. Hı-hı. Tam tersi de olabilirdi. Çünkü tabii, yani bizim atalarımız da, yani annelerimiz çok değerlidir bizim için.
Kuşkusuz.
Yani biz annelerimizle kalabilir
tabii,
kızlarımız.
Tabii. Bunun bir sorun yok bu açıdan.
Erkekler de yani gidip orada
tabii ki
yaşayabilir.
Tabii ki.
O da çok büyük bir mutluluk getirebilir. Kesinlikle. Denenebilir yani
tabii,
en azından.
Mutlaka var tarih içinde. Yani bugün de vardır, geçmişte de vardır. Yani diyelim ki adam iyi durumdadır. 2 tane, 3 tane evi vardır. Niçin tekrar bir ev yapsın gelen damat? Bunlardan bir
ama
tanesini
anlatanlar
verir,
beni
oturur.
Anlatanlar beni kandırmış Hava Hanım.
Yok,
onu da
kız
buradan,
evine taşınmıyorlar.
Buradan da not edelim. Şimdi evet, tabii düğünlere geçeceğiz. Düğünlerle başlayacağız. Bu düğünlerde tabii çok inşallah Türkiye'deki son zamanlardaki düğünler gibi böyle hani halay başı ben olacağım diye kavgalar çıkmıyordur değil
yok,
mi?
Yok, öyle bir kavga olmuyor düğünlerimizde. Geçmişten bugüne düğünleri anlatmak isterim. Çünkü bugün zamanın getirdiği nedenlerle, koşullarla bir sürü şey değişmiştir, takdir edersiniz. Düğünlerin maddi açıdan bakışımız değişmiştir, masraf bakış açısı değişmiştir. Elinden gelen mutlaka en iyisini yapmaya çalışıyor kız ve erkek tarafı ama koşullar değiştiği için düğünlerin içeriği de değişmiştir. Ama biz bunu anlatmadan önce geçmişten bugüne getirmek isterim Kıbrıs düğünlerini. Şimdi geçmişte bana şöyle bir anekdot aktarayım. Geçmişte bana yaşlı bir hanım şöyle demişti. Ah nerede kaldı eski düğünler? Şimdikiler düğün mü sayılır? 3 gün 3 gece 7 gün 7 gece düğün yapardık.
Oo ne güzel.
Ay düşündüm dedim ki teyzeciğim biz 3 gün 3 gece 7 gün 7 gece düğün yapsak ekonomi baştan aşağı sıfır. Nasıl olacak? İşte evladım diyor. Böyle, o yüzden zaten olmuyor. Hiçbir şeyin tadı kalmıyor. Bir de eskiden diyor imece usulü vardı. Herkes birbirine yardım ederdi. Birisi yemek yapardı. Öteki pilav yapardı. Öteki et pişirirdi. Herkes birbirine yardım ederdi. Şimdi nerede kaldı? Şimdi
yani böyle, aslında hep beraber bir sosyal alan paylaşıyor.
Ki,
anladığım
ki,
kadarıyla
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii
yani
ki,
birisi evlenecek. Biz bunu en az 3 gün 1 hafta kutlayalım.
Tabii.
Hep beraber
tabii
olalım
ki. Özellikle
diye.
Köylerde evet, zaten siz eğer evlenecek olan çiftin masrafını bölüşmezseniz, yardım etmezseniz ayıp da sayılır. Çünkü siz onu yabancılamış sayılırsınız. Köyünüzün bir evladı evleniyor ve siz ona bir el uzatmıyorsunuz, bir destek vermiyorsunuz. Çok ayıp bulunur. Bu yüzden sadıçlık biliyorsunuz mekanizması o zaman da var. Şimdi de belki kısmi olarak kalmıştır. Ama bu çok önemlidir. Hatta şöyle bir bilgi de paylaşalım. 1 veya 2 tane sadıç olur biliyorsunuz genellikle düğünlerde. Ama masrafı azaltmak ve damat tarafını, gelin tarafını rahat ettirmek, masraf açısından rahat ettirmek için durumu iyi olan, maddi durumu iyi olan insanlar kendiliğinden ben de sadıç olayım diye duruma dahil olarak o yükü azaltmaya çalışırlar.
Evet, ne güzel.
Aslında Türk geleneklerinin ne kadar güzel olduğunu da bu anlamda bir kere daha söylemiş olalım. Yardımseverliğin, birbirine yardım etmenin, imece usulünün ne kadar kıymetli olduğunu da bir kere de altını çizmiş olalım. Bugün Böyle bir şey ne yazık ki çok fazla kalmadı koşullar yüzünden yine. Ama yine de yakın akrabalar veya çok yakın dostlar elinden geldiğince evlenecek olan çiftleri bu anlamda yardım etmeye devam ediyorlar,
evet,
mutlaka.
Evet, bu dönemin bir popüler kültürü açısından bu bireysellik ön plana çıktıkça bu sosyalleşme, sosyal birliktelikler biraz azalıyor. Ama bunun tekrar toparlanacağını düşünüyorum ben.
Umuyorum. Şöyle bir şey, geçmişte başlayıp sonra bırakılan, sonra yeniden gündeme gelen bazı unsurlar da var. Örneğin halk oyunları, şimdilerde düğünlere yeniden eklenmeye başlandı. Bazı oyunlar, düğün oyunları yeniden düğünlere eklenmeye başlandı. Bir anlamda nostalji de işe yarıyor. Ben hep öyle söylerim. Geçmiş arada bir kolaçan edip oradan bir şeyler alıp günümüze taşımak çok akıllıca bir şey aslında.
Ben son zamanlardaki düğünlere başlayamadık bu arada sohbetten, kusura bakmayın. Son zamanlardaki düğünlerde bakıyorum hakikaten yurt dışındaki düğünlerde kendilerine özgü şarkılarla dans ediyorlar. Hı-hı. Bizim düğünlerimizde biz de kendimize özgü türkülerle düğünlerimizi kutlamaya başladık.
Tabii.
Onlara özgü danslar yapıyoruz, koreografiler yapıyoruz. Biraz hani bu yurt dışını taklit etmekten ziyade yurt içinde kendi kültürümüz içerisinde en güzelini nasıl yapabiliriz? Mesela
ben aslında
damatlar, gelinler gerçekten halk oyunu öğreniyorlar.
Tabii. Ben aslında rücu etmek derim. Yani geçmişe dönüp bakmak ve oradaki kıymetli günümüze taşımak bence çok önemli. İşte az önce söylediğim gibi danslar günümüze alındı. Maniler belki günümüze yavaş yavaş taşınıyor. Çok eser miktarda olsa da ama o kadar güzel düğün manileri, dünürcülük manileri var ki.
Öyle
yani
mi?
Tabii ki.
Yani bunlar birbirlerine mani söyleyerek mi hoş geldiniz diyorlar? Öyle mi oluyor? Nasıl
tabii
oluyor?
Tabii ki.
Ani beğenmeyince vermiyorlar mı?
Yok. Niyetleri yoksa zaten maniyle beyan ediyorlar.
Gerçekten.
Tabii ki. Bu öyle pat diye aslında söylenir mi? Vermiyoruz kızımızı. Dönmez yani.
Bu da aslında güzel bir kültür.
Tabii.
Gerçekten
çok zarif bir kültür.
Zarif bir kültür. Tabii. İnsanların birbirini kırmadan söylemesi.
Ve söze ne kadar kıymet verildiği de ortaya çıkıyor Hakan Bey burada. Yani bir söz ağızdan çıkıyor, kıymetli, onu süsleyerek söylüyorsunuz ama kalp kırmamaya çalışıyorsunuz veya niyeti beyan ediyorsunuz o sözle.
Sevgili dinleyiciler, haftaya inşallah düğünleri konuşacağız Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programında. Bu hafta güzel konularımızı sizlerle paylaştık. Şair ve yazar aynı zamanda programın yapımcılarından Sayın Hava Tekin bizimle birlikteydi. Teknik yönetimde Yunus Emre Öz Şahin vardı ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk Kültüründen izler.